İyi günler.
Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün'ün daimi konuğu olduğu aylık programımız Refah İçin Hukuk'un 18. yayınına hoş geldiniz. Mehmet Bey merhaba.
Merhabalar Sedat Bey, bu sıcak günlerden böyle kısa kollu gömleklerle geldik ama hala terliyoruz. İnşallah yayın da terletici bir yayın olur.
İnşallah. Geçen ay hukuk güvenliğinde siyaset başlığı altında 17 Haziran 2021 Perşembe günü İzmir'de Halkların Demokratik Partisi İl Başkanlığı'na giren Onur Gencer'in parti çalışanı olan annesi Fehime Poyraz'ın rahatsızlığı sebebiyle bir günlüğüne partiye çalışmaya gelmiş Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmesinden hareketle siyasetçinin ve siyasetin hukuk güvenliğini konuşmuştuk. Bu ay ise daha iyi bir yargı sistemi söz konusu olduğunda siyasilerin birbiriyle uyumlu eylemsizliğini, iktidar muhalefet demeden yargıyı bağımsız kılacak düzenlemelerden kaçınmalarını konuşacağız. 7 Temmuz 2021'de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yıl sonuna kadar 1000 tane hakim savcı alacağız diye bir açıklama yaptı. Oradan başlamak istiyorum. Daha önce de konuşmuştuk başka program yayınlarda ama bu sefer çok da somut olarak önümüzde Adalet Bakanı diyor. 1000 tane hakim savcı alacağız. 1000 tane hakim savcı almak, hakim savcı sayısını arttırmak yargımızı daha iyi yapar mı? Daha çok, daha hızlı, daha kaliteli adalet dağıtılır mı? Ne diyorsunuz Mehmet Bey?
Ben hızlandıracağını sanmıyorum. Yavaşlatacağını, karmaşıklaştıracağını ve yargıdan beklediğimiz adalet hizmetlerinde daha da zorluklara neden olacağını düşünüyorum. Vatandaş açısından, toplum açısından, devlet açısından da ortaya çıkacak olan tablonun Türkiye'ye daha maliyetli olacağını düşünüyorum. Sayıyı artırmanın iyi sonuç vermediğini şu karşılaştırmadan görebiliriz Sedat Bey. Almanya'da 100 bin kişiye düşen hakim sayısı 24,5. İngiltere'de bu sayı 3,5. Almanya'nın yargı bütçesi İngiltere'nin 2 katı 12-13 milyar avro. İngiltere'nin yargı bütçesi 6 milyar avro civarında. Yargının elde ettiği toplumsal uzlaşma seviyesi ise İngiltere'de %98, Almanya'da bütün çabalara rağmen %38 civarında. Şimdi biz Almanya örneğini takip ediyoruz. Hakim sayısını artırıyoruz. Üstelik yeni göreve aldığımız hakimler de tecrübeli hukukçular değil, daha yeni mesleğe adım atmış olan insanlar. Hayatı bilmiyorlar. Daha gençler, 25-30 yaşları arasındalar. Hayatı bilmiyorlar. İş dünyası nasıl çalışıyor, ilişkiler nasıl kuruluyor, onları bilmiyorlar. Tecrübeleri yok. Eğitimleri oldukça sınırlı. 1-2 yıllık stajın sonucunda hakim olarak atanıyorlar. Bir hakimin, kıdemli hakimin yanında bazen heyet mahkemelerinde üye olarak görev yapıyorlar ama sadece dosyaları raporlamaktan, o raporlamaların da kalitesinin iyi olmadığını söyleyebilirim. Dolayısıyla yeni hakim aldığımız zaman, hele binlercesini sisteme birdenbire soktuğumuz zaman işlerin iyiye gitmeyeceğini, kötüye gideceğini, kötüleşeceğini söyleyebiliriz. Zaten hizmet sektöründe ister kamu sektörü olsun, isterse özel sektör olsun, hizmeti verenlerin sayısı arttığı zaman hizmet kötüleşir. Hizmeti iyileştirmek için başka yönetim bilimlerinin inceliklerine girmek gerekir. Örneğin hizmet süreçlerini hesap verir hale getirmek, şeffaf hale getirmek, hizmet verenlerin attığı her adımın, yaptığı her işlemin performans değerlendirmesini yapmak, hizmeti verenler arasında işte usta-çırak ilişkisini çok iyi kurmak, mentor oluşturmak, yol gösteren sponsor oluşturmak ve onlara her yol, her daim yol göstermek gibi tedbirleri almak gerekir. Bunlar olmadan, bizim sistemimizde bunların pek çoğunun sadece göstermelik olarak adı var, kendisi yok. Bunlar olmadan hakim sayısını artırmanın işleri kolaylaştıracağını, hızlandıracağını söyleyemem. Belki hızlanır ama kalitesi kesinlikle aşağıya gidecektir. Kötü günler bizleri bekliyor diye öngörüyorum Sedat Bey.
Şimdi kağıt üzerinde yasama, yürütme ve yargı bu ülkede ayrı, değil mi? Güçler ayrılığı, Türkiye'ye özgü bu demokraside de söz konusu. Ama gerçek hayatta görüyoruz ki yargı üzerinde iktidarın önemli bir etkisi var. Siz her fırsatta işte söylüyorsunuz, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin atanmasından, belirlenmesinden başlayarak Türkiye'de siyasi iktidarın, bugün AKP'lidir, yarın başka partidir, önemli değil. Siyasi iktidarın yargı üzerindeki ağır etkisini ve baskısını. Şunu merak ediyorum. Bugün muhalefet olan, yarın iktidar olduğunda aynı düzeni sürdürme arzusunda mıdır ki bugün muhalefette olanın yargı düzenlemeleri konusunda öyle çok da iktidar baskısını, sultasını ortadan kaldıracak önerileri olmuyor ya da oluyor da ısrarla arkasında durmuyorlar. Sanki her türden siyasetçi, ulan yarın da ben iktidar olurum, onun için bu düzen değişmesin havasında, kafasında mı? Öyle bir şey mi var?
Maalesef bu dediğiniz çok doğru Sedat Bey. Ama Türkiye'nin demokrasi olduğunu söylediniz de kusura bakmayın, bunda yanıldığınızı
söyledim. Türkiye'ye özgü demokrasi dedim.
Türkiye'ye özgü demokrasi de değil. Demokrasi olduğunu söyleyebilmek için birkaç şeyi birden söylemek lazım. Bunlardan birincisi güçler. Yani üç tane devletin ana gücü var. Bunlara hukukun üstünlüğüyle bağımsız medyayı da eklemek lazım. Etti beş tane oldu. Bu beş tane gücün sağlaması gereken işlevler de var. Şeffaflık, hesap verirlik gibi işlevlerin de olması gerekiyor. Bunların olmadığı bir yeri demokrasi olarak tanımlamak biraz doğru değil. Bir başka şey, farklı devlet güçleri olacak. Evet, bunların adını koyduk. Adları olarak biliyoruz. Biz de var olduğunu da sanıyoruz. Bu güçlerin birbirlerinden ayrı da olması gerekiyor. Yani yargı gücünün yürütme ve yasama gücünden, yürütme gücünün yasama gücünden, yasama gücünün yürütme gücünden ayrı ve bağımsız olması gerekiyor. Bunların olmadığı bir yerde demokrasi olduğunu söyleyemeyiz gibi geliyor bana. Adı demokrasidir ki ama kendisi demokrasi değil. Nitekim uluslararası demokrasi endekslerinde Türkiye'nin yeri hibrit demokrasiler diye bir şey oluşturdular. Yani buna hibrit demokrasiler de değil de hibrit sistemler olarak dedikleri bir yere koydular. Türkiye geriye gitti biliyorsunuz. O bakımdan Türkiye'nin demokrasi olduğunu şu günlerde söylemek mümkün değil. Türkiye 1960 anayasasıyla demokratik bir düzen konusunda önemli bir adım atmıştı. Fakat ondan önceki dönemde yargı yürütmenin kontrolü altındaydı. O zaman Hakimler Savcılar Kurulları, böyle bir kurullar yoktu. Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde görev yapardı hakimler. İki tane kanun var 1960'a kadar olanlar. Orada da yargıya siyasiler oldukça hakim olmuşlardı. Hani her 1950 öncesinde de 1950 sonrasında da, yani birisi CHP'nin iktidarı, diğeri Demokrat Parti'nin iktidarı zamanında, iktidarın yargıya siyasi rakipleri sindirmek, yargıçlar üzerinde baskı yapmak suretiyle onların istedikleri şekilde kararlar verilmesi gibi durumlardan çok şikayet edilirdi. Ben son günlerde Taha Akyol'un Güçler Ayrılığı Olmayınca isimli bir kitabı var. Oradaki gelişmeleri okuyunca bugünlerle çok paralellik arz ettiğini düşünüyorum. Çünkü bugün de yargı gücü, dikkat ederseniz yeni başkanlık sistemi tartışmaları sırasında maalesef başkanlık sistemi iyidir değildir tartışmaları yapılırken yargının bağımsızlığı ne oluyor, nereye gidiyor konusu kaynadı arada. yargı tamamen siyasetin etkisine girdi. Daha öncesinde de öyleydi. Yani 2010 anayasa değişikliğinde çoğulcu demokratik bir yapılanma modeli vardı. Ama blok listelerle siyasi bir grubun etkisi altına girmişti HSK. 2017 anayasa değişikliğinde millet başkanlık sistemini onaylarken farkında olmadan yargının siyasilere bağlanmasını da kabul etti. Böylelikle 2017'de yargı bağımsızlığı bakımından ortada adı olan bir Hakimler Savcılar Kurulu olmasına rağmen sistem olarak 1960 öncesine, yani yargının, yürütmenin, siyasilerin kontrolü altında olduğu bir sisteme geriye gittik. Şimdi birinci şeyimiz, durumumuz bizim 2017'ye geldiğimizde tarihsel geri gidişimiz bizi bu noktaya götürüyor. Bu noktada siyasiler acaba iktidar ve muhalefet ne yapıyor konusunda? Sizin sorunuz buraya denk geliyor Sedat Bey. Hı hı. Şimdi hatırlarsanız bir çay toplama hikayesi vardı. İşte yargı mensuplarıyla o zamanki başbakan, şimdiki cumhurbaşkanımız, Erdoğan o zaman da cumhurbaşkanı olmuş olabilir, hatırlayamıyorum. Ben birlikte bir şey yapmışlar, çay toplamaya gitmişlerdi. Onun asıl şeyinin kamuoyunda verilen imaj çok yanlış oldu ama orada asıl yapılmak istenen şeyin, ben bu yargıya nüfuz etmiş olan FETÖ mensuplarını nasıl temizleyecekleri konusunda fikir teatisi için bir araya gelmiş olacaklarını düşünüyorum. Fakat görüntü çok kötü oldu. Yani o gün zaten sözde var olup özde olmayan şey görüntüde de yok olmuş oldu. Bütün yüksek yargı mensupları Cumhurbaşkanı'yla bir yerde birlikte böyle çay toplayacak kadar samimi bir görüntü veriyor oldular. İşte 2017 referandumuyla yapılmak istenen şeylerden birisi, yani HSK'yı bu şekilde değiştirmekle yapılmak istenen şeylerden birisi, yargıya yuvalanmış olan FETÖ'cüleri, başkaları da yuvalanmış olabilir ama FETÖ'cüleri temizlemek için yapılan çalışmalardı. 2017 değişikliğini böyle anlayabiliriz, iyi tarafından bakarsak. Nitekim biliyorsunuz 15 Temmuz kalkışmasından sonra hemen listeler açıklandı, hemen işte tutuklanacak, yakalanacak yargı mensupları falan belirlendi. Birdenbire oldu. Bu listelerin birdenbire 16 Temmuz günü ortaya çıkmış olduğunu düşünemeyiz, değil mi? Öncesinden hazırlanmış olması gerekiyor.
Muhakkak.
Bizler de hukukçular olarak biliyoruz, yani bu tutuklanan, görevden alınan insanların FETÖ ile derecesini bilmiyoruz ama onların üyesi oldukları, o şeyden, cemaatten oldukları konusunu biliyorduk. Yine şunu da biliyorduk, biz hani o cemaatten olup da işte yargıya girmiş olanlar, özellikle eski zamanlarda 80'lerde 90'larda girmiş olanlar çok çalışırlardı ve çok ilerlerdi. Onların aldığı davalarda ilerleme olurdu. Fakat sonraki yıllarda 2005'ten sonraki yıllarda maalesef çok kötüleşme oldu. Haklı davalara onlar müdahil olduklarında, herhalde birileri bir şey söylüyordu, o davalar maalesef ummadık bir şekilde aleyhe gidiyordu. Bu konu çok bilinen, çok şikayet edilen bir meseleydi. Ben de bazı şikayetler yetkili makamlara iletmiştim. Böyle böyle sorunlar var. Bu gelişmeleri makul olarak açıklamak mümkün değil. Arkasında ne olduğunu bilmiyorum konusunda iletmiştim. Sonrasında o kararlarda dahil olan kişilerin FETÖ'den dolayı atıldıklarına, tutuklandıklarına, hapse konulduklarını gördük. Yani iktidar tarafının yargıya ilişkin olarak şimdiye kadar yaptıklarına bakarsak, 2010 anayasa değişikliği FETÖ'nün nüfuzunu güçlendirmesine yaradı, blok liste seçimlerden dolayı. 2017 değişikliği tamamen siyasetin kontrolüne verdi. Çünkü yargının başkalarının kontrolü altına girdiği kabulü söz konusuydu. Bakın aynı durum bugün Macaristan'da da söz konusu Sedat Bey, Polonya'da da söz konusu, Slovakya'da söz konusu. O ülkelerde de belli kişiler, gruplar bir yolunu bulup yargıya tamamen hakim oluyorlar. Yargıya hakim oldukları zaman da işte yargının en son güç olması, en son karar verici olmasından dolayı onu suistimal ederek kendilerine bir yer hazırlıyorlardı. Yani Türkiye'deki mesele de işte aynen Macaristan'da, Polonya'da olduğu gibi halk siyasilere bunu temizleyin görevi vermiş oluyor. Siyasiler de onu temizlemek için kendi yöntemlerini kullanıyorlar. Yargıyı tamamen ele geçiriyorlar. Yargıyı ele geçirdikten sonra ise aynı tehlikeler söz konusu. Polonya'da da, Macaristan'da da, Türkiye'de de. Yani bu kadar güce sahip olan siyasiler o zaman bunu kendi kontrollerinde tutmaya çalışıyorlar. Bizim şu anda Türkiye'de yaşadığımız sorun bu. Sizin sorunuzun cevabı da burada yatıyor. Mesela iktidar tarafı yapılan düzenlemenin yanlış olduğunu kabul etmek zorunda. Yapılan düzenlemenin yargı bağımsızlığını, siyasilere bağladığını, yargı bağımsızlığından çok geriye gittiğini, uluslararası endekslerde bizi geriye düşürdüğünü tartışma konusu bile edemezler. Kabul etmek zorundalar bunu. Fakat bunu düzeltmek için bir şey yaparlar mı iktidar tarafı derseniz, hayır yapmaz. Yapmıyorlar da. Yapmıyorlar da maalesef.
Peki o sorunun ikinci tarafı vardı. Ben nihayetinde meseleye dışarıdan bakan bir gazeteciyim. Siz işin içindesiniz. Yargı böyle de, muhalefetin tutumu nedir? Hani bana sanki muhalefetin de çok umurumda değilmiş, bu işlerin üstünde durmuyormuş gibi geliyor. Dedim ya, yarın da biz iktidar olursak lazım olur gibi bakıyormuş diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Nedir sizin gördüğünüz?
Aynen öyle oluyor Sedat Bey. Muhalefettekiler de herkesin bildiği yıllardan beri söylenen şeyleri söylüyorlar. Yeni bir şey söylemiyorlar. Yani mesela siyasi liderlerden birisi bir toplantıda, gazetelere de yansıyan bir toplantıda dedi ki bizim iktidarımızda biz telefonu açıp şöyle karar vereceksiniz demeyeceğiz hakimlere dedi. Ben o lidere mektup yazdım. Dedim ki yani bu söylemleriniz artık çok eski değil ve inandırıcı da değil. Sizin o telefonu kaldıramayacağınız, o hakime talimat veremeyeceğiniz düzeni nasıl kuracaksınız? Bu konuda bir şeyiniz var mı? Yok. Yani bir tanesi bu. Bir başkası, dikkat ederseniz, yargı bağımsız olunca her şey güzel olacak. Ya yargı bağımsız nasıl olacak konusunda bir çalışmaları yok. Bunu şöyle bağımsız yapabiliriz gibi bir şeyleri yok. Tam tersine geri gidişler yaşıyorlar. Ya 2017 değişikliği olmadı, 2010'dakini yapalım. Yok 2010'daki olmadı, 1980'dekini yapalım falan gibi şeylere söylüyorlar. Ama geçmişte denenmiş, zaten sorunu çözmemiş olan şeylere şimdi bir slogan gibi söylemenin bir anlamı yok. Meseleyi çözmüyor. Meseleyi çözecek, oturup böyle öneriler geliştirecek bir yapılanmayı, bir ekip yapısını, bir çalışmayı ben şeyde görmüyorum. Muhalefet tarafında hiçbirisinde görmüyorum. Gerçekten de. Yani hangi siyasi parti ister iktidarda ister muhalefette olsun, özellikle muhalefettekiler için, halkın gönlünü kazanmaları için proje götürmeleri lazım. Biz iktidara gelirsek şöyle yapacağız diye bir söylediklerini duydunuz mu? Ben duymadım, yok, yok. Ama şunu söylüyorlar, güçlendirilmiş parlamenter sistem oluşturacağız diyorlar. Ben aslında bunu da şöyle anlıyorum, parlamenterleri güçlendirecek bir sistem kurmak istiyoruz diyorlar. Parlamenterleri güçlendirmek, zaten daha önce şikayetçi olduğumuz için başkanlık sistemimize geçmemize neden olan durum, bunun bize, topluma bir faydası yok. Parlamenter sistemi güçlendirmek için öncelikle parlamenterlerin siyasetteki menfaatini en aza indirecek bir şey gerekiyor, bir çözüm gerekiyor. Bu çözüm üç ayak, yani üç devlet gücünden yargı meselesinin köklü olarak çözülmüş olmasını gerektiriyor. Bu konuda bir köklü çözüm önerisini hiçbir siyasi parti maalesef ortaya çıkarmıyor Sedat Bey. O bakımdan siyasileri okuduğunuz zaman aynen sizin okuduğunuz gibi okumak gerekiyor. Bugün ben muhalefetteyim, bu yetkileri kullanamıyorum ama iktidar kullanıyor. İktidar kullanınca böyle böyle oluyor, bilmem ne o, bilmem ne oluyor. Ben o yere geçeyim, yani iktidarın yerine geçeyim. O yetkileri ben kullanayım gibi yorumlamak gerekiyor. Tabii onlar bunu söylemiyorlar da bütün söylediklerini bir tarafa koyduğunuzda çıkan anlam bu oluyor. Bu bakımdan yani iktidarı muhalefeti maalesef Türkiye'de yargı meselesini çözme konusunda bir söylemleri bakımından aynı şeyleri söylüyorlar. Sanki anlaşmışlar gibi. Eylemsizlikleri bakımından da sanki anlaşmışlar gibi aynı konularda eylemsiz kalıyorlar. Bir tane konu söyleyeceğim Sedat Bey. 1977'den beri Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararıyla tescilli HSK'nın kararları yargı denetimine kapalı. 1977'de Anayasa Mahkemesi bunun demokrasiye, cumhuriyete, hukuk önünde eşitlik ilkelerine aykırı olduğunu çok veciz bir şekilde ortaya koydu. Bunu 1981'de askerler şeye koydular, anayasaya kanuna, sonra anayasaya koydular. Ya onu koyan insanları yargıladık, mahkum ettik de onların yapmış olduğu bu büyük hatayı biz niye kaldırmıyoruz hala? Niye hiçbir iktidar ya da muhalefet, hiçbir siyasi HSK'nın kararlarının ve işlemlerinin yargı denetimine açılması gerektiği konusunda hiçbirisi söylemiyor. Dikkat ederseniz. Ben tekrar söylüyorum. Siyasilerin üzerinde müşterek oldukları, birlikte ve uyumlu olarak, sanki anlaşmış gibi uyumlu olarak hareket ettikleri bir konu var. En önemli konu bana göre HSK'nın kararlarını yargı denetimine açmalıyız. Bunu söyleyebilecek olan bir politik siyasi parti lideri ben görmüyorum. Bunun farkında olduklarını da sanmıyorum. Eğer gerçekten yargı konusunda bir şey yapacaklarsa kalksınlar bunu söylesinler.
Peki efendim, bir de işin hukukçular tarafı var. Hukuk camiası tarafı var. İşte avukatlar var, hukuk akademisyenleri var, hakimler var, savcılar var elbette. O tarafta bu konu yeterince ele alınıyor mu, dile getiriliyor mu, kamuoyuna takdim ediliyor mu? Çuvaldız önce kendisine, iğne önce kendisine batırılıyor mu çuvaldızı? Efendim başkasına batırmadan önce.
Şöyle bir durum var. Hukukçuları ben iki gruba ayıracağım Sedat Bey. Birisi ulema tarafı diyeceğim. Birisi de hukukçu bilim insanları tarafı diyeceğim şey var. Ulema tarafında dediklerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyet'in başlangıcında büyük bir hukuk resepsiyonu yapmış olması. Yani başka ülkelerden kendi hukukunu almış ve uygulamaya koymuş olmasına pek mutabık değil. Onlar diyorlar ki ya bizim belli şeylerimiz var, birikimlerimiz var, inanışlarımız var, dini olarak kabul ettiğimiz değerlerimiz falan var. Bu alınan modern kanunlar vesaire bunları tam olarak yansıtmıyor. Hatta bazı şeylerde aykırı hükümler de içerdiğini söylüyorlar. Onun için onlar o şeyin hukukun belli yönlerde gelişmiş olması konusunu hala tartışıyorlar. Hala biz nasıl etki edebiliriz gibi düşünüyorlar. Adalet ülküsü bakımından ulemanın adalet ülküsü maalesef İslam'ın ilk başladığı yıllardaki küçüklüklerde gerçekleştirilebilecek olanlara gidiyor. Yani Hazreti Muhammed'in, Hazreti Ömer'in adaleti hala çok büyük adalet ülküsü olarak dillendirilir. Bunun ben çok da ülküyü belirlemek bakımından çok da yararlı ve yerinde olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bu toplum kendi değerlerini bu şekilde oluşturdu, geliştirdi. Fatih'in mesela bileğinin kesilmesine karar veren Molla Fenari ile olan davası, onun huzurunda diğer bir Rum mimarla aynı seviyede olması falan son derece güzel örnekler. Fakat bu ülküyü gerçekleştirecek kurumlar, sistemler, mekanizmalar, usuller geliştirme konusunda zaten kadılık sisteminin bozuşması sonucunda biz büyük kayıplar yaşamışız toplumsal olarak. Fakat ulema bu konuda sessiz kalıyor. Bir sistem geliştirmiyor. Ahmet Kuru diye bir profesör var. Ben bir kitabından dolayı tanıdım, öncesinden bilmiyordum. San Diego State Üniversitesi'nde sosyal bilimler profesörü, İslam ve geri kalmışlık üzerine bir kitap yazmış. Orada o kitabında ulemanın belli bir tarihte devleti kurtaran askerler ve devlet yöneticiler, nitekim askerler devlet yöneticilerini belirliyorlar bir tarihte. Ulemanın onlara meyil etmesi, yani güvenlik bakımından askerlere, maddi imkanlar bakımından da, o zamanlar bir kuraklık olmuş şeyde, tüccarların imkanları falan daralmış. Eskiden tüccarlar ulemayı desteklerlermiş, kitaplar yazdırılarmış falan. Neyse, yani devletin o kuraklık sonucunda ekonomide hakim olması üzerine ulema sırtını güvenlikçilere ve devlete dayıyor. Gelirini de oradan elde ediyor. Dolayısıyla devlet yöneticilerini ve güvenlikçileri eleştirecek bir şeyler yapmaktan ne diyelim vazgeçiyorlar. İçtihat kapısı kapandı dedikleri şeyler de o zamanki ulemanın yenilikçi, değişik, insanları zorlayacak, sorunlara, o çağın ihtiyaçlarına uygun olarak çözüm bulma faaliyetlerine son verdiği anlamına geliyor. Bu maalesef ulema kesiminde, bizim hani ilahiyatçı hukukçular diyebileceğimiz, fıkıh ilmiyle uğraşan ulema kesiminde de bir sessizliğe, çözüm üretmemeye neden oluyor. Kapasite çok var fakat hala biz eskilerde dolaşıyoruz. Sahip olduğumuz değerleri evrensel değerler haline getirme konusunda, gerçekleştirme konusunda da bir şeyler görmüyoruz onlardan. Şimdi ikinci kesime geçiyorum, okuyucuların ikinci kesimine geçiyorum. Bunlar da Cumhuriyet'in işte üniversitelerinde yetişmiş, başka ülkelerde eğitim görmüş, ne bileyim başka ülkelerin vakıflarından destekleriyle burs almış falan. Yani Türkiye'den yurt dışına gitmiş, Almanya'ya gitmiş, başka ülkelere gitmiş olan bir sürü akademisyenler var. Kendi yetiştirdiğimiz akademisyenler var. Bu akademisyenler de maalesef ulema gibi davranıyor. Tek farkları, ulema diyor ki bizim yani dini temellere dayanan hukuk kuralları yerine neden bu modern hukuk kurallarını getirdiğiniz argümanı var ya, sadece bunu onlar söylemiyor. Bu modern hukuk geçerli hukuktur, olması gereken hukuktur. Dini değerlere göre bu hukuk yapılması gerekmez falan gibi. Bir o kadar tartışıyorlar. Onun dışında mevcut kuralları ezberlettiriyorlar çocuklara. Peki yani adaleti gerçekleştirme konusunda, örneğin anayasa hukukçuları, idare hukukçuları mevcut olan sistemi ezberlettiriyorlar. En ince detayına kadar giriyorlar. Fakat bu mevcut sistemi şurada hatalıdır, şunu şöyle değiştirelim, şöyle bir sistem kuralım gibi bir şeyleri yok. Yani bunu sanki yargıya ilişkin olarak akademik kesim, özellikle hukukçu olanlar, yargıya ilişkin olarak yeni bir sistem önerirlerse, örneğin HSK'nın yapısının doğru olmadığını, yapısının şöyle değiştirilmesi gerektiğini, kararlarının yargı denetimine açılması gerektiğini falan söylerlerse ve bununla ilgili olarak da bir çözüm önerisiyle ortaya çıkarlarsa, bunun siyasi olarak algılanacağını düşünüyorlar. Ya siyasetten korktukları için, ya siyaset onların ekonomik imkanlarını kontrol ettiği için bu konularda görüş ortaya çıkarmaktan çekiniyorlar. Şunu söylüyorlar tabii öğrencilere, yani bu kurallar şöyledir ama şöyle, şu bakımdan eleştiriyoruz diye eleştirisini yapıyorlar. Eleştiri yapmaktan öteye gitmiyorlar, çözüm önerisi geliştirmiyorlar Sedat Bey. Maalesef akademik dünyadan da bu şartlarda pek umut bekleyemiyoruz yargı konusunda.
Türkiye'de hiç şöyle bir şey olmuş mu? Cumhuriyet tarihinin herhangi bir anında, yerinde hukuk dünyası kapsamlı bir yargı reformu için bir araya gelmiş, 3 gün, 5 gün, 15 gün oturmuş, tartışmış, çeşitli oturumlarda çeşitli konuları ele almış, ortaya bir metin çıkarmış ve bunu örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuş mu? Siyasi iktidara, muhalefete sunmuş mu? Böyle kapsamlı bir çalışma var mı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, bizim hukuk tarihimizde?
Şöyle bir çalışma var Sedat Bey. Bir kere galiba 1970'lerde bir anayasa değişikliği yapılınca profesörler Ankara'da bir yürüyüş yapıyorlar. Öyle bir tepki var. O zaman profesörleri alıyorlar, hapse atıyorlar, üniversiteden atıyorlar falan, böyle bir o şey bastırılıyor. Bu Uğur Alacakaptan, Faruk Eren falan o hocaların zamanında olmuş olan bir şey. Fazla detayını bilmiyorum ben onun. Detaylı olarak bildiğim şöyle bir şey var. 2009 yılında bir yargı reformu strateji belgesi yayınlandı. Bu yargı reformu strateji belgesini yayınlayanlar Adalet Bakanlığı ve o zamanın HSK'sı bunları yayınlamıştı. Avukatları bu çalışmaların dışında tutmuşlardı. Bunun üzerine Türkiye Barolar Birliği alternatif bir yargı reformu çalışması yapıyor. Bu da 3 günlük bir konferanslar serisi. Orada herkes geliyor, tebliğler sunuyor vesaire şeklinde. Ondan sonra da 2010 değişikliğinden sonra bütün yargı mensuplarının davet edildiği reform çalışmaları yaptılar. Yani bu o zamanki şehirlerde on binlerce öneri çıkmıştı arama toplantılarında. Ama orada da hep böyle devlet tarafı bir şey yapmak istediğinde şeye gidiyor, işi yapanlara gidiyor, hakim ve savcıya gidiyor. Sanıyorlar ki davaları hakim ve savcılar hallediyorlar. Hakim ve savcıya soruyor, ya sizin daha iyi iş yapmanız için ne yapabiliriz falan diyor. Onlar da diyorlar ki ya ücretlerimizi artırın, özlük şartlarımızı geliştirin, yaptığımız işleri de kolaylaştırın. Hep kestirme kestirme çözümlere geliyor. Onun dışında bir araya gelip de böyle ya bu olması gereken mesele budur, şöyle yapılması gerekir diye bir araya kendiliğinden bir araya gelmiş olan hukukçular, akademisyenler grubu ben bilmiyorum Sedat Bey. Dikkat ederseniz en başta da söylemiştim yani siyasi olarak algılandığından korkuyorlar. Görevlerinden alınabilirler, üniversiteden atılabilirler, ekonomik imkanlarını kaybedebilirler. O nedenle sessiz kalıyorlar. Kendilerine bir eleştiri oku yöneltilebilecek olan hareketi yapmıyorlar.
Şimdi işin bir başka tarafı da var. Siz sadece avukat ve daha iyi yargı derneği başkanı değilsiniz. Türkiye Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nda da şu anda yönetim kurulu üyesisiniz. Kısa süre öncesine kadar başkan yardımcısıydınız. Bizim programımızın adı da Refah İçin Hukuk. Bir iddiamız var. Hukuk refah üretir bir ülkede. Refah üretmelidir diye de bu programın başlığı itibariyle bir iddiası var. Bu hukuk işlerine ya da hukuksuzluğa ya da yapılmayan yargı reformuna ya da bu yayının başlığında olduğu gibi siyasilerin uyumlu eylemsizliğine iş dünyası bir tepki gösteriyor mu? İş dünyası daha iyi yargı için harekete geçme niyeti taşıyor mu? Önerisi var mı? Oldu mu? Bu meselelere iş dünyası nasıl bakıyor? Çünkü kötü karar para kaybetmek demek. Nasıl oluyor bu işler?
Yani iki türlü de kaybedilen bir oyun işinde olunca hareketsiz kalmak daha efen olabiliyor. Biliyorsunuz bir demokratikleşme raporu yayınlamıştı Bülent Tanör TÜSİAD adına. Onun işte ortaya çıkarılmasındaki gelişmeleri kamuoyu oldukça geniş olarak tartıştı. O rapordan sonra bayağı bir geri adım atma durumu söz konusu olmuştu. Yani iş dünyasının işleri yürütmek zorunda oldukları gemiler, iktidarın yani siyasilerin kararlarına o kadar çok bağlı ki iş dünyasından kendilerini hedef haline getirmeden bir çıkış beklemek de pek doğru ve haklı değil. İş dünyası Sedat Bey tahmin edeceğiniz gibi yani basiretli olmak zorunda, işini geliştirmek zorunda, gemisini yürütmek zorunda. Eskiden Haliç'in olduğu gibi bir balçıklı bir denizde gitmek gerekiyorsa ona göre gitmek zorunda. Karşısına haramiler çıkabilir, haraç ödemek, rüşvet vermek zorunda olabilir ama onlar işlerini sürdürmek zorundalar. Öyle olunca kelle ferle yani belli büyüklüğün üzerinde hükümetin alacağı bir karar ya da zamanında almayacağı bir kararla işlerini olumsuz etkileyebileceği, hedef alabileceği iş dünyasından toplumun genelinin genel olarak söylediği, siyasilerin de söylediği konuların dışında yeni ve değişik şeyler söylemeyi beklemek biraz bence gerçekçi değil. Ve ben görmüyorum da. Hani dikkat ederseniz iş dünyasındaki birçok insan bu konuda önemli şeyler söylüyorlar. Hani hepsinin altına herkes imza atar. Ama siyasetin karşısına çıkıp da sizin bu yaptığınız yanlıştır. Bunun bana şöyle maliyeti oluyor. Bu maliyetler sizin bana verdiğiniz zarardır. Bunu bir an önce ortadan kaldırmalısınız. Size karşı işte oturur bir gösteri yürüyüşü yaparım ya da bilmem ne yaparım şeklinde yok. Sadece onların aklını fikrini doğru olana çelme konusunda akıl ve mantık çerçevesinde herkesin konuştukları şeyleri konuşuyorlar. Öneri geliştirme konusunda yine geliştiremezler aynen akademisyenlerin olduğu gibi. Zaten iş dünyası öneri geliştirmek isterse akademisyenlere bunu çalıştırması gerekiyor. Böyle bir çalışmayı da ben göze alabilecek belli büyüklüğün üstünde iş dünyasında kimseler olduğunu düşünmüyorum.
Şimdi o zaman şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Daha iyi bir yargı sistemine ihtiyacımız olduğu açık.
Evet.
Yargı bağımsızlığına ihtiyacımız olduğu açık. Evet. Güçler ayrılığı ilkesini amasız fakatsız uygulamaya ihtiyacımız olduğu açık.
Evet.
Ve fakat bunun için iktidarıyla muhalefetiyle siyaset gözle görülür, elle tutulur, somut sonuç verecek bir çalışma yapmıyor.
Hukukun tam da karşısında duruyor Sedat Bey.
Yani hukukun diğer parçaları, hakimler, savcılar zaten örgütlü değiller. Sesleri çıkmıyor. Akademiden bu konuda bir tek vücut ses duymuyoruz. Avukatlardan, onların örgütlerinden, barolardan en azından son zamanlarda böyle somut bir çıkış yok. İş dünyası başına ne geleceğini bilmediği için gıkını çıkarmıyor. O zaman iş dönüp dolaşıp şu meşhur soruya geliyor. Ne yapmalı?
Sedat Bey, öncelikle baroları biraz ayrı tutmak istiyorum. Barolar Türkiye'de, başka ülkelerde de öyledir. En bağımsız insan toplulukları ve hukukun üstünlüğünü savunmak gibi bir görevleri var. Kanundan gelen bir görevleri var. Onlar bunu çok iyi dillendiriyorlar, dillendirme bakımından.
İtirazım var. Şu itirazı dillendirmek isterim. Şunu dillendirmek isterim. İzmir Barosu, İstanbul Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Adana Barosu, Trabzon Barosu, geçtiğimiz dönemde ve şimdi pek çok baro bu konuda gerek başkanlarının ağzından, gerek yönetim kurulları adına açıklamalarda bulundular, eleştirilerde bulundular. Ama dikkat ediniz, bunlar il baroları. Hepsinin bağlı olduğu Türkiye Barolar Birliği gıkını çıkarmıyor. Yanlış söylüyorum. Yanlış mı?
Bu itirazınızda haklısınız. Ben de onu söyleyecektim. Yani onlar da iş dünyasının söylediği gibi, akademisyenlerin çekinerek söyleyebildikleri gibi genel geçer doğruları söylüyorlar. Görevleri gereğince bunu söylüyorlar. Fakat bu sorunları dile getirdikleri, itiraz ettikleri, şikayet ettikleri sorunları çözmek için çözüm üretme konusunda barolarda sizin dediğiniz gibi, il baroları da dahil olmak üzere barolar birliği de bu konuda çözüm üretemiyor maalesef. Yani memlekette çözüm üreten kimse, kesim yok Sedat Bey. İşin şey tarafı o. Peki çözüm üretilmesini istiyoruz diyen, ya bir ortaya bir çözüm çözüm önerisi çıkarılmışsa ben bunu destekliyorum diyebilecek olan bir kesim var. Pardon, iki kesim diyeceğim. Birincisi barolar. Eğer birisi çözüm üretirse bunu destekliyorlar. Bizim Daha İyi Yargı Derneği'nin yaptığı çalışmalara barolar doğru olduğu zaman desteklediklerini söylüyorlar. Yanlış olduğu zaman yanlışını da söylerler. Bir de Anadolu'ya yayılmış olan Türk Konfed'in ve başka konfederasyonların üyesi olan küçük ve orta büyüklükteki iş dünyası var. Onlar bu konuda daha şeyler, açık sözlüler. Çünkü hedef edilemiyorlar onlar. Hedef edilemediklerini bildikleri için daha rahat da konuşabiliyorlar. Benim bu ortada demokrasi tuzaklarının aşılması konusunda aşmak için yargıyı geliştirmek gerektiğini çok açık dilli olarak söylüyorum kendilerine. Bunları çok destek görüyor. Ben bu arada şunu da düzeltmek isterim Sedat Bey. Ben hala Türkonfe'de yönetim kurulu, yürütme kurulu üyesiyim. Başkan yardımcısı olarak da devam ediyorum. İkinci bir dönem olarak da seçildik. Oradan gördüğüm iş dünyası çözümler konusunda diğerlerinden, toplumun diğer kesimlerinden daha hareketli, daha böyle istekli ve sözünü de çekinmeden söyleyebiliyor. Barolarla KOBİ'ler bir araya gelirlerse ve bir çözüm içinde kaynak ve şey planlama oluştururlarsa onlar bu meseleyi çözebilir diye söylemek isterim. Fakat memlekette öyle bir durum, tablo var ki Sedat Bey, yani her şey siyasilerin elinde, siyasiler sanki anlaşmışlar gibi uyumlu bir eylemsizlik hali içerisinde, sadece söylemlerinde birlikte hareket ediyorlar. Eylem yapma konusunda, eylemsizlik konusunda, bir çözüm üretme konusunda sanki anlaşmış gibi uyumlu davranıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Akademi, ulema, bilim insanları, işte iş dünyası vesaire, yani yargıdaki sorunların, demokrasideki sorunların günlük hayatımızı çok etkilediğini, 12 bin, 13 bin dolar civarında olan milli gelirimizin 8 bin dolarlar civarına düşmesinin temel sebebinin bunu olduğunu bilmesine, söylemesine rağmen bunu ortadan kaldırmak için bir hareketsizlik içerisinde çekiniyor herkes. Yani siyasilerin topluma tahakkümü o kadar berbat bir hale gelmiş ki toplum kendi derdine çözüm üretemiyor, çözüm üretmek istemiyor.
Genellikle bizim yayınlarda daha umut verici şeyler konuşurduk ama bugün bu konu açıkçası umutsuz bir konu gibi geldi bana. Umutsuz bir alan gibi geldi bu konuştuğumuz alan. Elbette bir taraftan ekonomik kriz, bir taraftan koronavirüs salgını ile Türkiye allak bullak olmuş durumda. Kamuoyunun bugün konuştuğumuz konuya duyarlı olması için biraz daha tuzunun kuru olması gerekiyor. Siyasilerin bu uyumlu eylemsizliğinin ortadan kalkması için kısa dönemde ne yapılması gerektiğine ilişkin bir fikriniz, bir öneriniz var mı?
Ben bu bakımdan yani tabloyu şöyle görüyorum Sedat Bey. Bir geriye doğru bakarsak Türkiye çok gelişti. Benim çocukluğumdan bugüne kadar çok gelişti. Bunu kabul etmemiz lazım. Bazı temel sorunlarımız vardı. Bu sorunları çözme konusunda da epey ilerlemeler kaydettik. Fakat ileriye doğru bakınca Sedat Bey, ileriye doğru bakınca Türkiye'nin gerçek potansiyeli, şimdi milli gelir bağlamında söylersek, şimdikinin 6, 7, 8 katı bir potansiyeli var Türkiye'nin gerçek potansiyeli. Eğer toplumsal olarak, sağlıklı olarak işliyor, siyasetçilerimiz siyasetin gerektirdiği işleri yapıyor, toplumun diğer güçleri dinamiklerini ortaya koyuyor olabilseler de biz 6, 7, 8 katı daha zengin, daha müreffeh bir ülke olabilirdik. Oraya ileriye doğru baktığımız zaman şimdi içinde bulunduğumuz durum çok kötü. Geçmişten bugüne kadar geldiğimiz durum tamam iyi de ama dünya ticaretinde ve refahında aldığımız payın oranı değişmemiş. Rakam olarak büyüyor, dünya büyüdüğü için biz de büyüyoruz. Fakat kendi payımızı arttırmak için Kore gibi bir başarı göstermemişiz. Neden göstermemişiz deyince içinde bulunduğumuz duruma baktığımızda içinde bulunduğumuz durum maalesef mutsuz edici. Ben şahsen kendimi bu milletin bir evladı olarak bu mutsuz edici durumda bir umut ışığı olarak göstermek, ortaya koymak istiyorum. Başkan oldum daha iyi yargı derneği. Benim şu anda zamanımın %80'ini falan alıyor. bu zamanımı bu konularda hiç kimsenin ilgilenmediği, herkesin ihmal ettiği ama toplumun ileriye gitmesi için 7-8 katı daha zengin olabilmesi için yapılması gereken en elzem şey konusunda kendimi gönüllü olarak bu yola koydum. Bir umut ışığı olmak istiyorum. Bu bakımdan yaptığım derneğimin yaptığı çalışmaların reklamını burada yapmak isterim izninizle. İkinci bir şey, şöyle bir şey daha görüyorum Sedat Bey bugünlerde. Sanki Türkiye'ye başkanlık sisteminin getirilmiş olması, işte halkın bir alternatif oluşturabilecek olması. Mesela 100 bin kişi imza vererek bir cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkarabiliyor ya. Ondan sonra şeylerin başkanlık sistemini savunanların onu güçlendirmek için yapılması gerekenler söyledikleri biraz parlamenter sisteme doğru dönmüş gibi. Parlamenter sistemi güçlendirmek isteyenlerin söylemleri başkanlık sistemiyle arada bir uyum, bir anlaşma olabilir gibi o yöne doğru biraz birbirlerine yöneliyorlar. Bu yönelim şu bakımdan siyasiler bundan sonraki dönem için bir çözüm bulma konusunda birbirlerine yöneliyorlar gibi. Ve biliyorsunuz yargıyla ilişkin olarak yapılacak olan değişikliklerin büyük oya sahip olması lazım. %60 oy alması lazım mecliste herhangi bir şeyin referanduma götürülebilmesi için. Bu bakımdan 2023 seçimlerinin Türkiye'ye bir fırsat penceresi açtığını da düşünüyorum. Eğer toplum iyi organize olur, işte bu yargının bağımsızlaştırılması, hesap veriş şeffaf ve işte ileri bir hale getirilmesi konusunda ortaya çıkan fikirlerin hayata geçirilmesi için her iki tarafta, yani bu iktidar tarafında da muhalefet tarafında da bu istek çok yüksek. Böyle bir şey oluşum olur da toplum siyasilere bu başkanlık sistemiyle bir yön verme imkanı bulabilir ise bu söylediğimiz hususların hepsini kısa sürede giderebiliriz diye düşünüyorum Sedat Bey. Bu fırsat penceresi konusunda toplumun farkındalığını artırmak isterim. İnşallah toplum siyasileri böyle bir yönde bir tarafa iter. Zaten ikisi de birbiriyle anlaşmak zorunda. Bu bakımdan bir fırsat penceresi, bir umut ışığı olduğunu düşünüyorum. O umut ışığını güçlendirmek için de kendime düşen konuda işte başkan olduğum dernekle, başkan vekili olduğum TÜRKONFED de zaten bu konuda son derece istekli ve aktif. Böyle bir çalışmayla o umut ışığını güçlendirmek, bir gelecek perspektifi sunabilmek istiyorum Türkiye'ye.
Umarım dileğiniz gerçekleşir.
Yani bu bir umut mudur bilmiyorum ama şunu ben biliyorum. Dünyada toplumların, devletlerin gücü, işte sahip olduğu askerler, yönetimleri falan bunlar önemlidir de esas sivil toplumun fikir ve düşünce üretme kabiliyeti ortaya çıkardığı şeylerle ölçülür bana göre. Yani ben akademinin yapması gereken bir işi benim yapmam bence o kadar doğru değil ama akademi yapmıyorsa benim o işi yapmaya kalkışmam en doğru olan şey bir sivil toplum kuruluşu olarak. Geçenlerde işte yurt dışındaki diplomatlarımıza da hitap eden, Avrupa Birliği temsilcilerine hitap eden bu konuda ne yapılabilir konusunda bizim geliştirdiğimiz işte Eylül ayında bir lansmanını da yapacağımız A'dan Z'ye yargı reformu kitabımızdaki fikirler konusunda bunları anlattığım zaman herkesin gözlerinin parladığını görüyorum. Bu da bana umut veriyor. Ne güzel. Yani biz de hem Türkiye'yi hem de gelişmekte olan diğer ülkeleri ileriye taşıyabilecek bir fikri Türkiye olarak olgunlaştırabilirsek bunun başlangıcı müsebbibi de ben olursam benim için de çok mutlu, ülkem için de çok mutlu olurum. Böyle bir umut verelim Sedat Bey.
Peki, gerçekten peki. Programı yine de öyle kapatmış olalım. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.
Başlangıcı biraz karamsar oldu ama sonunda inşallah bir ışık vermişizdir.
Peki, çok teşekkürler Mehmet Bey.
Ben teşekkür ederim Sedat Bey, kolay gelsin.
Sağ olun. Efendim, Refah İçin Hukuk programının bu ayda sonuna geldik. Sürekli konuğumuz Dahi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün'ün değerlendirmeleri umarım izleyiciler için zihin açıcı olmuştur. Gelecek ay görüşmek üzere, hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.